Ayrım 4. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Erich Maria Remarque, sayfa 49. 4. bölüm. Tel örgü kurmaya gideceğiz. Güneş battıktan sonra kamyonlar patırtı ile karargaha geldi. Bindik. Ilık bir akşam. Alacakaranlık üzerimizde bir cibinlik gibi uzanıyor. Onun altında hepimiz birbirimize daha yaklaşmış gibiyiz. Cimri Caden bile bana bir sigara veriyor, sonra da sigaramı yakıyor. Ayakta sıkışık bir halde omuz omuza duruyoruz, oturacak yer yok. Ama zaten böyle bir şey beklemiyoruz ki. Müller'in nasılsa bu seferlik yüzü gülüyor, ayağında yeni çizmeleri var. Motorlar uğulduyor, kamyonlar sarsılıp zangırdıyor. Yollar delik deşik, perişan. Işık yakmak yasak olduğu için önümüzü pek göremiyoruz. Ve oyuklara, taşlara çarptıkça sarsıntıdan fırlayıp düşecek gibi oluyoruz. Ama buna aldırış ettiğimiz yok. Düşersek düşelim. Kursağımıza kurşun yemektense kolumuz kırılsın daha iyi. Bu sayede izne çıkıp evine dönebilmeyi kim istemez? Yanımız sıra cephane taşıyan taburlar uzun sıralar halinde akıp geçiyor. Hızlı ilerledikleri için arkadan bize yetişip önümüze geçiyorlar. Birbirimizle şakalaşıyoruz. Ansızın bir duvar görüyoruz. Yolun yanındaki bir evin duvarı. Kulak kesiliyorum. Yanılmış olabilir miyim? Ama hayır, kazların bağırdığını açıkça duyabiliyorum. Katzinski'ye doğru bir bakış fırlatıyorum, o da bana bakıyor, anlaşıyoruz. Kat, senin tava için bazı adaylar var galiba. Kat dönüşte gereğine bakılacaktır diye başını sallıyor, numaralarını almışımdır. Ona ne şüphe, Kat'ın bu yöredeki bütün kazların numaralarını almış olduğuna kalıbımı basarım. Kamyonlar topçu istihkamlarına vardı. Topların durduğu yerler havadan görünmesin diye çalı ve dallarla kamufle edilmiş durumda. Bir garip bayram için her yeri süslemişler sanki. İçlerinde topların gömülü olduğunu bilmeseniz bu dal ve fundalar göze pek şen ve iç acıcı görünecek. Hava sis ve top dumanından zehirlenmiş. Barut dumanlarının acı bir lezzeti var. Toplar gürledikçe bizim kamyonlar sarsılıyor, gümbürtülerin arkaya doğru yuvarlanıp uzaklaştıklarını duyuyoruz. Yer gök inliyor. Yüzlerimizin biz farkına varmadan değişmiş olduğunu görüyorum. Gerçi cepheye ateş altına gidiyor değiliz, geride ihtiyat olarak bekleyeceğiz. Ama gene de her yüzde şu düşünce okunuyor. Ne de olsa burası cephe, cephenin koynundayız artık. Korku değil bu, insan bizler kadar cepheye gidip geldikten sonra alışıp kanıksıyor. Yalnızca acemiler bir hayli ürkek ve kaygılı. Kat onlara dersler veriyor. 12'liklerden biriydi şu patlayan, önce patlama duyulur, topun sesi daha sonra gelir. Ama topun kov sesi kulaklarımıza değin ulaşmıyor. Cephenin genel şamatasının içinde eriyip gidiyordu. Kat kulak kabartmakta. Bu gece bombardıman olacak diyor. Hepimiz kulak kabartıyoruz. Cephe için için kaynaşıyor. Krop, İngiliz topçuları şimdiden başlamışlar diyor. Bizim bölgenin sağına düşen İngiliz bataryaları bir saat önce başlamışlar bu akşam. Oysa her zaman tam saat 10'da ateş açarlar bizim bildiğimiz. Müller ne olmuş bunlara diye söyleniyor. Saatleri ileri galiba. Kat omuz silkiyor. Bu gece bombardıman olacak diyorum size, içime doğuyor. Yakınımıza 3 mermi düşüyor, parlayan alevler sisi yarıp geçiyor. Merminin parçaları uğulduyor, uluyor, homurdanıyor. Yüzlerimiz her zamankine oranda ne daha solgun ne de daha kızarmış, ne de daha gergin, ne de daha gevşek ama gene de başkalaşmış. Damarlarımızın içinden sanki bir elektrik akımı geçmiş, kanımızda bir kontak olmuş gibi. Lafın gelişi değil bu, bir gerçek. Bu akımı cephe doğuruyor, bizim cepheyi duyuşumuz. Mermilerin ıslık çalarak başımızın üstünden geçtiğini, havanın patlayışlarla parçalandığını duyar duymaz bize bir şeyler oluyor. Damarlarımızda, ellerimizde, gözlerimizde bir gergin bekleyiş, bir gözetleyiş. Duyularımız garip bir şekilde büyüyor, garip bir şekilde keskinleşiyor. Gövde bir an içinde tam bir bekleyiş haline eriyor. Çok zaman bana öyle gelir ki bizim içimize işleyip bizi değiştiren şey cephenin o titreşimli, ürpertili, sarsıntılı havasıdır. Sanki cephenin kendisinden çıkan bir elektrik akımı bizim içimizde bilmediğimiz sinir merkezleri uyandırmaktadır. Her seferinde aynı şey olur. Cepheye doğru basit askerler olarak yola çıkarız. Kimimiz şen, kimimiz tasalı, sonra ilk topçu istihkamlarına varırız ve ağızlarımızdan çıkan sözler bile bize bambaşka gelmeye başlar sanki. Örneğin Kat, bizim arabanın önünde durup da bombardıman olacak dediği zaman bu yalnızca bir düşüncedir. Ama aynı şeyi burada söylediği zaman cümle ay ışığında bir süngü gibi keskinleşiverir. Düşünceyi delip geçer, içimize işler ve sinirlerimizin yeni uyanan bilinmeyen merkezlerde seslenir. Bombardıman olacak. Bir karanlık anlam. Burada böyle ürperen ve tetikte duran şey belki de bizim en içten, en gizli varlığımızdır. Benim için cephe esrarlı bir buruntudur. Şu anda henüz merkezinden uzakta, az çok durgun sularda olduğum halde buruntunun beni yavaş fakat amansız bir kavrayışla kendine doğru çektiğini fark ediyorum. Bu çekişe karşı konulmaz. Topraktan, havadan can verici kuvvetlerin içimize aktığını duyuyoruz bir yandan da. Hele toprak, dünyada kimsenin gözünde bir askerin gözündeki kadar kutsal olamaz. Asker ateş altında kendini boylu boyunca yere attığı zaman ölüm korkusuyla yüzünü toprağa bastırıp ellerini ayaklarını yere geçirdiği anda toprak onun biricik arkadaşı, kardeşi, anasıdır. Asker korkusunu ve iniltisini toprağın sessizliği ve güveni içinde dindirir. Toprak onu bağrına basar, ona yeniden can verir. Bu yeni hayatın süresi bazen birkaç saniyecektir. O zaman da toprak kollarını askere sonsuzluklar boyunca açar. Toprak, toprak, toprak. Senin kıvılcımların, çukur ve oyukların insanı içine alır ve saklar. Dehşet nöbetleri içinde gökten yağan felaket yağmurları altında, patlamaların saçtığı gümbürtülü ölümler arasında, sen ey toprak bize yeni doğmuş hayatların dayanma gücünü verirsin. Bu kasırganın şiddetinden dağılıp giden varlığımızı senin üzerine kapandığımız zaman bize geri verirsin. Ve senin sayende yeniden hayata doğan bizler sana dört elle sarılır, sessiz bir umut işkencesiyle dolup taşarak beklediğimiz o uzun dakikalar boyunca dudaklarımızla senin yüzünü öperiz. Mermilerin ilk uğultusunu duyar varlığımızın bir yönü ansızın bin yıl geriye dönüverir. İçimizde hayvanca bir içgüdüsü belirir ve bu bize yol gösterir, bizi korur. Bilinçli değildir bu, bilmeden çok daha hızlı, çok daha güvenilir, bilinçten çok daha az yanılır. Sözle anlatılamayan bir şey, düşüncesiz, dikkatsiz, yürüyüp dururken asker kendini birdenbire yere atar ve bir sürü mermi parçası başının üstünden uçup geçer. Oysa ki bu adam ne mermiyi duyduğunu ne de yere yatmayı düşünmüş olduğunu hatırlayamamaktadır. Bir içgüdüsü olmasa şu anda paramparça bir et yığını durumuna gelecekti. Onu yere yatıran ve canını kurtaran şey işte bu esrarlı hayvanca içgüdüsüdür. Öyle olmasa şimdiye dek Avrupa'da tek canlı insan kalmazdı. Karargâhtan kimimiz şen, kimimiz tasalı askerler olarak yola çıkıyoruz. Cephenin başladığı bölgeye varır varmaz ise insan denilen birer hayvan olup çıkıyoruz. Cılız görünüşlü bir koru bizi içine çekiyor. Aşçı çadırlarının önünden geçiyoruz. Ağaçların arasında yere atlıyoruz. Kamyonlar geri dönüyor. Sabaha karşı şafak sökmeden önce geri gelerek bizi alacaklar. Barut dumanı ve sis tarlaların üzerinde göğüs hizasında dalgalanıyor. Ay var, yolda askerler yürüyor. Miğferleri ay ışığında yumuşak bir pırıltı çıkarıyor. Başları ve tüfekleri sisin yukarısında kalıyor. Daha ileride sis yok artık. Buraya ulaşan başlar bütün birer gövde oluyor. Bir süt gölünden sıyrılırcasına kaputlar, pantolonlar, çizmeler ortaya çıkıyor. Bir sıra asker meydana getiriyorlar. Askerler dümdüz ilerliyorlar. İlerledikçe birbirlerine karışıp kümeleşiyorlar. Askerler teker teker ayırt edilemiyor artık. Karanlık bir çizgi gibi ilerliyorlar. Arkalarında ise o süt gölünün üzerinde yüzen kafalar ve tüfekler. Başka bir yolda silah ve cephane arabaları yürüyor. Arabaları çeken atların sırtları ay ışığında pırıl pırıl. Hareketleri o kadar güzel ki, boyunlarını kırdıkça gözleri parlıyor, ay ışığıyla aydınlanmış bu silik dekor içinde silahlar ve arabalar kayar gibi görünüyor. Başlarında çelik miğferleriyle askerler unutulmuş bir çağın şövalyelerini andırıyor. Manzarada tuhaf bir güzellik ve büyü var. En öndeki kamyondan boşalmış olan malzeme yığınının yanına gidiyoruz. Kimimiz omuzumuza eğri büğrü sivri kazıklar yüklüyoruz. Kimimiz düzgün demir sopalarla dikenli tel yığınlarını kaldırıp götürüyoruz. Taşınması güç ağır yükler bunlar. Yolun bu bölümü baştan aşağı çukurlarla dolu. Ön taraftan uyarıcı sesler yükseliyor.
Dikkat edin, solda derin gülle çukurları var.
Dikkat, siperler!
Gözlerimiz etrafı süzüyor. Ellerimizdeki sopalarla yerleri yoklayıp bastığımız yeri anlayarak adım atıyoruz. Birden kafile duralıyor. Suratım önümdeki adamın taşıdığı dikenli tele çarpıyor. Bir küfür savuruyorum. Yolda mermi yemiş birkaç kamyon var. Bir emir daha çıkıyor.
Sigaraları, pipoları söndürün.
Ateş çizgisine yaklaşmaktayız. Bu arada ortalığa zifiri bir karanlık çökmüş. Ağaçların arasından sıyrıldıktan sonra cephe çizgisini tam karşımızda görüyoruz. Ufkun bir ucundan öbür ucuna titrek bir kızıllık yayılmış. Bu kızıllık sürekli bir kaynaşma halinde. Bataryalardan alevler fışkırıyor. Ateşten toplar, gümüş ve kırmızı küreler ta yukarılara yükselip patlayarak kırmızı, beyaz ve yeşil yıldız yağmurları halinde aşağı doğru yağıyorlar. Fişekler havada ipek paraşütler gibi açıldıktan sonra ağır ağır salınarak düşüyorlar. Her yanı gündüz gibi aydınlatıyorlar. Işıkları bizim üzerimize geldiği zaman apaçık toprağa vurmuş olan gölgelerimizi görebiliyoruz. Fişekler bir an havada asılıp kalıyor, sonra sönüyorlar. Hemen yenileri havaya fırlıyor. Kızıl, yeşil, mavi yıldızlar.
Bombardıman diyor Kat.
Top gümbürtüleri tek bir gök gürültüsü gibi derinleşiyor. Sonra gene ayrı ayrı patlamalar halinde işitiliyor. Makineli tüfekler kuru kuru takırdıyorlar. Başımızın üstünden hava gözle görülmeyen hızlı kımıltılarla dolu. Uğultular, ulumalar, ıslıklar, acayip zurnaları andıran tiz sesler, bunlar küçük mermilerin sesleri ve bunların arasında ağır topların gümbürtüsü geceyi bir org namesi gibi sarsıyor. Ağır topların geyik böğürtüsünü andıran boğuk uzak sesleri var. Küçük mermilerin çıkardığı uğultu ve ıslıkların ta gerisinden duyuluyorlar. Bunları duyunca aklıma hep yaban kazları geliyor. Geçen sonbahar günlerce mermilerin yolu üzerinden yaban kazları uçmuştu. Projektörler karanlık gökyüzünü taramaya başlıyor. Işıktan yapılmış uca doğru sivrilen dev cetveller gibi kayıp duruyorlar. Bir tanesi birden duralıyor ve hafifçe titreyerek bekliyor. Hemen bir ikincisi onun yanına gidiyor. Aralarında kalan yakalanan bir kara böcek var. Bir uçak kaçmaya çabalıyor, kararsızlık içinde duralıyor, gözleri kamaşıyor ve düşüyor. Demir kazıkları düzenli aralıklarla çakıyoruz. İki er dikenli telleri tutuyorlar. Diğerleri de tel kümelerini iplik çözer gibi çözüp kazıklara bağlıyorlar. Dikenleri uzun uzun, sivri sivri ve pek sık olan korkunç bir şey bu tel. Bu işe alışık olmadığım için durmadan ellerim yırtılıyor. Birkaç saat sonra iş bitti. Kamyonların gelip bizi almasına daha vakit var. Birçokları yatıp uyudular. Ben de uyumaya çalışıyorum ama öyle bir ayaz çıktı ki, denize yakın yerlerde insan doğru dürüst uyuyamıyor. Bir aralık dalmışım, birdenbire irkilerek uyandım ve bir an nerede olduğumu bilemedim. Gökte yıldızlar var, fişekler patlıyor. Bir an bir yaz bayramında bir bahçe eğlentisi sırasında uyuyup kalmış olduğumu sanıyorum. Sabaha karşı mı, yoksa akşam üzeri mi? Haberim yok. Cephenin alacakaranlığının soluk beşiğinde yatıyorum ve tatlı seslerin kulağıma yumuşak sözler fısıldamasını bekliyorum. Ne o, ağlıyor muyum yoksa? Ellerimi gözlerime götürdüm. Olacak şey mi bu? Çocuk muyum ben? Bir an sürdü bu şaşkınlık, sonra Kadzinski'nin silüetini tanıdım. Görmüş geçirmiş asker o, oturmuş istifini bozmadan piposunu tüttürüyor. Işık görünmesin diye piposunun üstünü kapamış elbet. Benim uyandığımı görünce, ''Bu seferki korkuttu seni'' dedi. ''Bir şey değil, şuradaki çalıların arasına bir tapa düştü.'' Doğrulup oturdum. İçimde bir tuhaf yalnızlık, kimsesizlik var. İyi ki Kat burada. Cepheye doğru dalgın dalgın bakarak, ''Hani fişekler hiç de fena değil'' diyor. ''Yalnız bu kadar tehlikeli olmasa.'' Bir tanesi tam arkamıza rastladı. Acemilerden ikisi dehşet içinde yerlerinden fırladılar. Birkaç dakika sonra bir tane daha. Hem bu seferki daha da yakınımıza düştü. Derken iş gerçekten ciddileşti. Mermilerden biri neredeyse kucağımıza düşüyordu. İki kişinin çığlık kopardığını duyduk. Ufukta yemyeşil fişekler yükseldi. Topraklar ta havalara değin fışkırıyor, mermi parçaları kulaklarımızı vınlatıyor. Topların sesleri patlama gümbürtülerinden çok daha sonra duyuluyor. Yanı başımızda sarışın bir acemi var. Tam anlamıyla dehşete kapılmış. Yüzünü ellerine gömmüş, miğferi başından düşmüş. Miğferi arayıp buldum, başına geçirmeye çalıştım. Yüzüme şöyle bir baktı, miğferi eliyle itti ve küçük bir çocuk gibi koltuğumun altına sokulup başını göğsüme yasladı. O cılız omuzları sarsılıyor. Kemme Rihinki gibi bu omuzlar, ilişmiyorum çocuğa. Boş durmasın diye miğferi de arka tarafına oturtuyorum. Sululuk değil bu benim yaptığım, iyilik. Şu sırada en yüksek yeri arka tarafı da o mübarek yerde etli olmasına rağmen kurşun yiyince öyle acır ki. Hem sonra insanı hastanede tam bir ay yüzüstü yatırdıkları yetmezmiş gibi çoğu zaman topallık da bırakır. Birisi kötü yaralandı galiba. Patlamaların arasında bağırışlar duyuluyor. Sonunda ortalık duruldu. Bizim taraf biraz sakinledi. Ateş çizgisi yedeklerden yana kaydı. Başımızı sakınarak kaldırıp bakıyoruz. Gökyüzüne doğru kıpkırmızı fişekler yükselmekte. Bir saldırı geliyor galiba. Bizim taraf hala sakin. Doğrulup oturuyorum ve çocuğun da omzunu sarsıyorum. Tamam evlat, bu seferlik atlattık artık. Çocuk sersem sersem çevresine bakınıyor. Ben yakında alışırsın bunlara diyorum. Miğferini gördü, alıp başına geçirdi. Yavaş yavaş kendini toparlıyor. Sonra birden pancar gibi kıpkırmızı kesiliyor ve üzerine yerin dibine geçmek ister gibi bir duruş geliyor. Elini sakına sakına arka tarafına götürüyor ve bitkin bir halde bana bakıyor. Derdini hemen anladım. Top sesinden ödü patlamış. Miğferi de arkasına onun için kapadığımı sanmış olacak. ''Utanılacak bir şey yok bunda.'' diye onu avutuyorum. Cepheye ilk geldikleri zaman, hele ilk bombardımanda birçok kimseler donunu doldurur. ''Haydi şu çalının arkasına geç de donunu çıkar at. Haydi, haydi.'' 4. ayrımın sonu. Sayfa 59.